Şizofren, John Katzenbach, 22. ayrım. Lucy de hafifçe gülümsedi, yüzündeki yara izi kıvrıldı. Francis birdenbire bu kadar derin bir kusurun, genç kadının güzelliğini büsbütün pekiştirdiğini düşündü. Peter sırıtmaya devam ederek, çok mu direniyorum diye sordu. İrlandalılar hakkında ne derler? Çok şey derler, fakat genellikle nutuk atmaya bayıldığımızı söylerler. Bu bayat klişelerin en bayatıdır. Fakat ne yazık ki yüzyıllık gerçekler üzerine kurulmuştur. Pekala dedi Lucy. Francis haydi sen gidip bayan Cleo ile görüş, Peter da bana ofisime kadar eşlik etsin. Francis tereddüt etti. Lucy yeniden senin için uygun mu diye sordu. Francis başını eğerek onayladı. Ne tuhaf his diye düşündü. Gerçekten de Lucy'ye yardım etmek istiyordu. Çünkü genç kadına her baktığında onu daha da güzel buluyordu. Fakat kendisi Cleo'nun peşine düşerken Peter'ın ona eşlik edecek olmasını biraz kıskanmıştı. Hala kısık kısık konuşan sesleri içinde gürlüyordu. Fakat Francis bu gürültüyü duymazdan gelerek koridoru hızla geçip odasına geldi. Cleo'nun buradaki alışılmış yeri olan pimpon masasının arkasında kendisine karşı oynayacak kurbanları beklediğini tahmin etmişti. Francis yanılmıyordu, Cleo oturma odasının dibine pimpon masasının yanına tünemişti. Karşısına üç tane hasta dizmiş, her birinin eline birer raket tutuşturmuş, masanın birer bölümünden sorumlu tutmuştu. Atışı kimin bölgesine düşerse o karşılık verecekti. Hastaları nasıl dizlerini kırıp raketi kavrayacaklarını, topu beklerken ağırlıklarını nasıl ayaklarının ön tarafına kaydıracaklarını göstermişti. Francis bunun mini bir ping-pong kliniği olduğunu gördü. Ayrıca başarısızlığa mahkum olduğunu da tahmin etti. Oyuncuların hepsi yaşlıca adamlardı. Gri saçları tel tel kalmıştı. Sarkık derilerinde kahverengi lekeler vardı. Üçünün de mutsuz mutsuz kendilerine söylenenlere odaklanmaya çalıştığını, verilen sorumlulukların onları zorladığını görebiliyordu. Bu basit görevler oyun başlamadan önceki anda büyüyüp dev gibi olmuştu. Ayrıca Cleo adamları ne kadar iyi eğitmiş olursa olsun açılış salvosunun karşılanmasına duyduğu ihtiyaç büyüdükçe adamların karşılık vermekten o kadar aciz kaldığı da belliydi. Cleo servis atmaya hazırlanırken her birinin gözlerinin içine bakarak üç defa hazır mıyız dedi. Rakiplerin üçü de istemeye istemeye onayladı. Cleo hızlı bir bilek hareketiyle topu dikey olarak attı, sonra raketi yılan hızıyla atılıp topa vurdu. Top masanın Cleo'ya ait olan tarafında bir defa yüksek sesle çarptı, ağın üstünden aştı, öbür tarafa zıpladı. Döndü ve rakiplerinden iki tanesinin arasından dosdoğru dışarı çıktı. Adamların ikisi de kılını bile kıpırdatmamıştı. Francis Cleo'nun patlayıvereceğini düşündü. Kadın kıpkırmızı olmuştu. Üst dudağı öfkeden kıvrılmıştı. Fakat bu öfke kasırgası aynı hızla söndü. Rakiplerinden biri küçük beyaz topu geri getirip masanın üstünden Cleo'ya attı. Cleo topu yeşil zemine, kendi raketinin altına koydu. Oynadığınız için teşekkür ederim. İç çekti, yüzündeki tüm öfkenin yerini teslimiyet almıştı. Ayak hareketlerine biraz sonra çalışırız. Üç rakibi de epey rahatlamıştı. Odanın uzak köşelerine dağıldılar. Oturma odası yine kalabalıktı. İçeride garip bir faaliyet karışımı vardı. Geniş, iyi ışıklandırılmış bir odaydı. Bir duvarında güneş ışığının ve ara sıra da hafif bir meltemin içeri girmesini sağlayan çelik parmaklıklı pencereler dizilmişti. Pırıl pırıl beyaza boyanmış duvarlar sanki içerideki enerjiyi ve ışığı yansıtıyordu. Herkesin üstünde olan bol sabahlıklardan terliklere, kotlardan pardösülere kadar pek çok farklı giysiye bürünmüş olan hastalar odada gezmiyordu. İçeriye ucuz kırmızı ve yeşil deri kaplı tek kişilik koltuklar, epey yıpranmış kanepeler serpiştirilmişti. Koltuk ve kanepeleri odayı dolduran gürültüye karşın sessizce oturmuş bir şeyler okuyan kadın ve erkekler işgal ediyordu. Sağlam ahşap sehpalar üstünde tarihi geçmiş dergiler ve yıpranmış ince karton kapaklı kitaplar vardı. İki köşeye televizyon yerleştirilmişti. İkisinin de etrafında müdavimleri toplanmış, yayındaki pembe dizileri yutarcasına seyrediyorlardı. Televizyonlarda farklı kanallar açıktı. Gelen konuşma sesleri birbiriyle çatışıyor, sanki dizilerdeki karakterler rakip kanaldaki karakterlere laf yetiştiriyordu. Bir dizinin fanatikleriyle ona rakip başka dizilerin hayranları arasında neredeyse her gün çıkan kavgaların ayrıcalığıydı bu. Francis bakınmaya devam etti. Bazı hastaların monopol ve risk gibi kutu oyunları oynamakta olduğunu gördü. Birkaçı satranç ve dama oynuyordu. Bazıları ise iskambil oynamaktaydı. Odanın en sevilen oyunu maça kızıydı. Fiş yerine sigara kullanmalar sıklaşmaya ve bazı hastalar delicesine sigara biriktirmeye başlayınca hap yutturan pokeri yasaklamıştı. Francis bu hastaların daha az deli olduğunu ya da en azından hastaneye yollandıklarında dış dünyayla olan tüm bağlarını kapının önünde bırakmadıklarını düşünüyordu. Kendisini de aynı kategoriye koyuyordu. İçindeki tüm seslerde kendisine tanıdığı bu ayrıcalığı onaylıyordu. Tabii bir de katolar vardı. Ortalıkta boş boş gezinirler. Aynı anda hem herkesle konuşurlar hem de hiç kimseyle konuşmazlardı. Bazıları dans ederdi, bazıları ayaklarını sürürdü, bazıları hızlı hızlı volta atardı. Fakat hepsinin kendine özgü bir ritmi vardı. Bu ritmi öylesine uzak görüler belirlerdi ki Francis bunların içerdiklerini ancak tahmin edebilirdi. Katolar Francis'i hem üzüyor hem de biraz ürkütüyordu. Çünkü sonunda onlar gibi olmaktan korkuyordu. Bazen hayat terazisinin kefesinin onlar gibi olan tarafının değil, normal tarafının daha ağır bastığını düşünüyordu. Onları işleri bitik sayıyordu. Herkesin başının üstünde mavimsi sigara dumanından oluşan ince bir pus asılıydı. Francis ortak salondan nefret eder, olabildiğince girmemeye çalışırdı. Ortak salonda herkesin kontrolsüz düşünceleri dolu dizgin dolaşırdı. Pimpon masasıyla çevresi elbette Cleo'nun egemenlik alanıydı. Sert tavırları ve ürkütücü görünüşü diğer hastaların çoğunu kaçırırdı. Francis de bunlara bir dereceye kadar dahildi. Fakat genç adam Cleo'da diğer hastaların çoğunda bulunmayan bir canlılık olduğunu düşünüyor, bu huyu hoşuna gidiyordu. Ayrıca Cleo'nun sık sık çok komik olabildiğini, diğer hastaları güldürebildiğini bile biliyordu ki, bu da hastanede nadir rastlanan kıymetli bir özellikti. Francis'in bölgesinin sınırlarında gezindiğini fark eden Cleo neşeyle sırıttı. "Seabird, bana rakip olmaya mı geldin?" diye sordu. "Ancak zorlarsan," diye yanıtladı Francis. "O zaman ısrar ederek seni zorluyorum, lütfen." Francis masaya gidip bir raket aldı. "Sana geçen akşam gördüklerini sormak istiyordum." "Cinayet gecesi mi? Seni o kadın savcı mı yolladı sorasın diye?" Francis başıyla onayladı. "Aradığı o hainle alakası mı varmış?" "Evet." Cleo bir an düşündü, sonra ufak beyaz pimpon topunu kaldırarak dikkatle inceledi. "Bak ne diyeceğim," dedi. "Sorularını oynarken sor. Sen vuruşlarıma karşılık verdikçe ben de sorularını yanıtlayacağım. Oyun içinde oyun oynamış olacağız." Francis bilemiyorum diye söze başladı ama Cleo bu itirazı kaygısız bir el hareketiyle bir yana attı. "Çekişmeli olur." Bunu söyleyerek topu havaya savurup servis attı. Francis yeşil masanın üstünden uzanıp topu geri yolladı. Cleo buna kolaylıkla karşılık verdi ve aniden boşluğu aralarında ritmik şekilde gidip gelen topun tıkırtıları doldurdu. Francis atışı karşılamak için öne uzanırken "dün gece gördüklerini düşündün mü?" diye sordu. Cleo topu zahmetsizce geri yollayarak "elbette" dedi. Düşündükçe daha da ilgimi çekti. "Mısır'da çok işler dönecek. Roma'nın da kendi çıkarları var, değil mi?" Francis bu sefer biraz zorlanarak "nasıl yani?" diye sordu ama topu oyunda tutmayı başardı. "Cleo, gördüklerim sadece birkaç saniye sürdü," dedi ama "bence çok anlamlı şeylerdi." "Devam et," dedi Francis. Cleo bir sonraki atışı biraz daha hızlı ve falsolu karşıladı. Francis cevap verebilmek için backhand kullanmak zorunda kaldı fakat kendini dahi şaşırtarak başardı. Cleo'nun karşılık vermek için toparlanırken sırıttığını ve topu kolayca savurduğunu gördü. Bütün o işleri becerdikten sonra odaya girip çevresine bakınması, Dedi ki Cleo, bana esasen pek de bir şeyden çekinmediğini gösterdi. Yanlış mı düşünüyorum? Tam anlayamadım dedi Francis. Tabii anladım dedi Cleo. Bu seferki atışı masanın tam ortasına gelen kolay bir atıştı. Burada herkes bir şeylerden korkuyor mu Seabird? Ya kendi içimizdekilerden, ya birbirimizin içindekilerden, ya da dışarıdakilerden korkuyoruz. Değişimden korkuyoruz. Değişmemekten korkuyoruz. Olağan dışı her şey karşısında dona kalıyoruz. Rutinimizde değişiklik olunca ödümüz kopuyor. Herkes değişmek istiyor ama en büyük tehdit de o aslında. Sonra ne oluyor? Yaşadığımız dünya o kadar tehlikeli hale geliyor ki boyumuza aşıyor. Anladın mı şimdi? Francis, Cleo'nun söylediği her şeyin doğru olduğunu düşünüyordu. Yani hepimizin tutsak olduğunu mu söylüyorsun? Kesinlikle, mahkumuz dedi Cleo. Her şey bizi kısıtlıyor. Duvarlar, ilaçlar, kendi düşüncelerimiz. Bu sefer topa biraz daha hızlı vurdu. Ama Francis'in yine de ulaşabileceği bir yere yolladı. Ama gördüğüm adam yani hiç de öyle değildi, değil mi? Öyleyse bile o zaman düşünceleri herkesinkine benzemiyordu demek ki. Francis topu ağa çarptırdı, top kısa kısa sıçrayarak ona doğru geldi. Demek istediğim dedi Cleo, servise at. Francis topu masanın öte yanına yolladı ve ileri geri giden topun tıkırtıları yeni odayı doldurdu. Yatakhane kapınızı açtığında dedi Francis, korkmuyordu. Cleo topu havada kaparak paylaşmalarını bitirdi. Masanın üstünden uzanarak anahtarı var dedi alçak sesle. Nereleri açabiliyor o anahtarla? Amherst binasındaki kapıları mı, başka yerlerini de açabiliyor mu? Diğer yatakhaneleri, depoları. Peki ya idare binasındaki büroları? Ana kapıyı da açabiliyor mu Francis? Ana kapıyı da açıp canı istediğinde buradan elini kolunu sallayarak çıkıp gidebiliyor mu? Topu yeniden oyuna soktu. Francis bir an düşünüp, anahtarlar güç sağlıyor, değil mi diye sordu. Top masanın tablasında tık tık diye çarptı. Erişim hep güç sağlar dedi. Sesinde bir katiyet tınısı vardı. Anahtarlar çok manidar diye ekledi. Acaba nasıl ele geçirmiş onları? Acaba neden görünme riskine girerek sizin odanıza girdi? Cleo top birkaç kere ağın üstünden geçip geri gelene dek cevap vermedi. Sonra belki de girebildiği için girmiştir dedi. Francis yine bu söylenenleri aklında evirip çevirdi. Sonra onu yine görsen tanıyamayacağından emin misin diye sordu. Boyunun uzunluğunu, cüssesini, onu başka insanlardan ayırabilecek bir özelliği olup olmadığını düşündün mü? Belirleyici bir şeyini. Cleo başını iki yana salladı, sonra durdu, derin bir nefes aldı, oyuna yoğunlaşır gibi oldu. Her vuruşuyla biraz daha hız kazandı. Top masanın üstünde bir o yana bir bu yana uçuyordu. Francis ona ayak uydurabildiğine biraz da şaşırarak atışlarına karşılık veriyor, sağa sola koşturuyor, forehandler ve backhandler kullanıyor, topu her zaman karşılıyordu. Cleo gülümseyerek dans edercesine bir o yana bir bu yana gidiyordu. Vücudu, cüssesine tezat bir balerin zerafetiyle deviniyordu. Fakat seninle benim onu tanımamız için yüzünü görmemiz gerekmiyor dedi. Bir an sonra, tavrını görsek yeter. Burada benzeri yok, bu hastanede, yuvamızda. Kimse ona benzemeyecek değil mi Seabird? Çünkü onu tespit edersek dedi, kimi bulmuş olduğumuzu hemen anlayacağız, doğru mu? Francis uzanıp topa sertçe vurdu, top masanın öte ucuna uçtu. Geri çizgiyi 4-5 santimlik farkla kaçırdı. Cleo hızla atılarak topu odanın öte ucuna sıçramadan önce havada kaptı. Biraz uzun kaçtı dedi Cleo ama denediğin iddialı bir atıştı Seabird. Francis korkuyla dolu bir yerde korkusuz bir adam arıyoruz diye düşündü. Ortak salonun bir köşesinden birden bağırışmalar yükseldi. Francis seslerdeki hiddeti duyabiliyordu, arkasına döndü. Biri yüksek sesle hıçkırdı. Hemen arkasından öfkeli bir cırlama havayı yardı. Francis raketi bırakıp masadan uzaklaştı. Oyunun gelişiyor Seabird dedi Cleo. Gaklar gibi gülerek, gülüşü büyümekte olan kavganın seslerinin üstüne bindi. Bir ara yine oynayalım. Francis, Lucy'nin ofisine geldiğinde biraz vakit ayırıp öğrendiklerini düşünmüş bulunuyordu. Lucy, gri metalden sade bir masanın arkasında duvara dayanmış buldu. Kollarını önüne kavuşturmuş Peter'ı izliyordu. Peter oturuyordu, önündeki masanın üstüne sarı kağıttan 3 dosya açılmıştı. Vakaların dosyalarıydı. Masaya parlak kağıttan renkli 15 santime 25 santim fotoğraflar, siyah beyaz, karşıtlığıyla çarpıcı, üstlerine oklar ve daireler çizilip notlar alınmış suç mahalli haritaları, ayrıntılarla doldurulmuş yazılı formlar vardı. Otopsi raporları ve mekanların havadan çekilmiş resimleri de bulunuyordu. Francis odaya girdiğinde Peter ona bezgin bir bakış attı. "Selam Francis," dedi. "Bir şeyler oldu mu?" "Biraz," dedi Francis. "Cleo ile konuştum." "Daha ayrıntılı bir tanım verebildi mi?" Francis başını iki yana salladı. Masanın üstündeki fotoğraf ve kağıt yığınını işaret etti. "Ne çok şey var," dedi. "Daha önce bir cinayet araştırmasıyla ilişkili olarak ortaya çıkan belgeleri hiç görmemişti. Etkilenmişti. Peter, "Çok var ama pek işimize yaramıyor," dedi. Lucy başıyla onayladı. "Ama bu da çok şey ifade eder," diye ekledi Peter. Lucy'nin yüzüne, bu tespit özellikle acı verici ya da rahatsız ediciymiş gibi kederli bir ifade yerleşti. "Anlamadım," dedi Francis. Peter ağır ağır şey diye söze girdi. Konuştukça hızlanarak, "Elimizde 3 suç var. Her biri farklı bir yetki bölgesinde işlenmiş." diye devam etti. "Çünkü muhtemelen ölümden sonra cesetlerin yeri değiştirilmiş. Böylelikle vakalardan kimin sorumlu olduğu belli değil ki, bu da eyalet polisi müdahale etse bile işin bürokratik tarafını daima karmakarışık eder. Ayrıca kurbanlar farklı ölçülerde çürümüş olarak bulunmuş ve cesetleri hava koşullarına maruz kalmış. Bu da suç mahalli araştırmalarını en iyi ihtimalle zorlaştırıyor. En kötü ihtimalle de imkansız hale getiriyor. Ayrıca suçlar dedektiflerin raporlarından anlaşıldığı kadarıyla rastgele seçilerek işlenmiş. En azından kurbanlar rastgele seçilmiş. Çünkü öldürülen kadınlar arasında vücut tipi, saç biçimi ve yaş dışında ya çok az benzerlik var ya hiç benzerlik yok. Kısa saçlı ve inceymişler. Biri garsonmuş, biri üniversitede öğrenciymiş, biri de sekretermiş. Birbirlerini tanımıyorlarmış. Evleri birbirine yakın değilmiş. Özel bir ortak noktaları yokmuş. Fakat maalesef hepsi evlerine tek başına, çeşitli toplu taşıma araçlarıyla yani metroyla ya da otobüsle falan işte dönüyormuş. Ve dairelerine ulaşmak için birkaç blok boyunca karanlık sokaklardan yürümeleri gerekiyormuş. Bu da onları fazlasıyla savunmasız kılıyormuş tabii. "Sabırlı bir adamın," dedi Lucy, "onları tespit edip peşlerine düşmesi çok kolaymış." Peter o an Lucy'nin söyledikleri aklına bir soru düşürmüş gibi durakladı. Francis onun kafasının içinde bir takım kavramların dönüp durduğunu, bunları dile getirip getirmeme konusunda şüpheleri olduğunu görebiliyordu. Birkaç saniye geçti, sonunda Peter arkasına yaslanıp, "Farklı yetki bölgeleri, farklı mekanlar, farklı birimler. Hepsi burada, bir arada." Lucy dikkatle "Doğru," dedi. Sanki aniden ağzından çıkanlara dikkat etmeye başlamıştı. "İlginç," diye karşılık verdi Peter. Sonra öne masadaki malzemelere doğru eğilerek hepsini yavaş yavaş gözden geçirdi. Bir an sonra durup kurbanların sağ ellerini gösteren 3 fotoğraf aldı, kesilmiş parmaklara baktı. "Hatıra," dedi çabucak, "pek klasik." "Ne demek istiyorsun?" diye sordu Francis. Lucy, "Tekrar tekrar cinayet işleyen katiller üstünde yapılan araştırmalarda," dedi. "Aralarında bulunan ortak nokta katilin öldürme tecrübesini yeniden yaşayabilmek için kurbandan bir şey almasıydı." "Ne gibi?" "Bir tutam saç, bir giysi parçası, bir organ." 22. ayrımın sonu sayfa 184, devamı 23. ayrımda.